Ayrım 6.
Dede Korkut kitabındaki 12 boy episodu ayrı ayrı ve yakından incelenmesi bize hangilerinin Oğuzların eski yurtlarından gelenler, hangilerinin ise bütünüyle onların Anadolu'ya yerleştikten sonra oluşup destana eklenenler olduğunu kestirmeyi sağlayan ipuçları veriyor. 3 boy bu ikinci kümeye girer. Dersehan, oğlu Boğaç, Deli Dumrul ve Kan Turalı hikayeleri. Öteki boylardaki önemli kişiler arasında, başta Salur Kazan olmak üzere adları epinom, destansı kişi adı, niteliği alanlardan Anadolu dışı Oğuz geleneklerine değin, bilgiler veren kaynaklarda da söz edildiği ve türlü nitelikleriyle maceraları anıştırıldığı halde bu üç boyda ve epinomlardan hiçbiri anılmamıştır. Kan Turalı hikayesi için daha kesin bir sonuca da varabiliriz. Bu boy Akkoyunlular ile Komnenli Trabzon Rumlarının savaş ve barış ilişkileri tarihinde belli bir dönemin, belki Akkoyunlu Tur Ali devleti kuran ve 1403 ile 1434 arasında hüküm süren Kara Yülük Osman'ın dedesi. Bey'in 1348'de Komnenler ülkesine akınları, 1352'de oğlu Kutlu Bey'e Komnenli 3. Jean Alexis'in kız kardeşi Maria'yı almak için olayların destanlaşmış bir anlatısıdır. Soru 20. Oğuz destanından Anadolu halk geleneğinde yaşayan neler vardır? Oğuz destan geleneğinden kimi kalıntılara Anadolu Türklerinin halk edebiyatlarında rastlıyoruz. Masal ve efsane türlerinde anlatılan Tepegöz hikayeleri, kısaltılmış, masallaşmış biçimleri olmakla beraber, halk hikayesi türünün öğeleriyle zenginleşmiş, genişletilmiş olarak da anlatılan beyrek hikayesi, gene efsanelere, masallara ya da türkülere bir motif olarak kimi öğeleriyle giren Deli Dumrul hikayesi gibi. Bunlardan ikincisinin kahramanının adı Bey Böyrek ve başka değişik biçimlerde Beyrek adından geldiğini belirlendiği için Oğuz destanından geldiğinden şüphe edilemez. Deli Dumrul'un Azrail ile savaşması hikayesine de Şah Hatayi'nin adına mal edilen bir efsanede Antalya'da derlenmiş bir anlatmada rastlanır. Çukurova'da bir yörük kadınının ağzından derlenmiş bir masalda kahraman üç hezeran bülbülü alıp getirmeye Uyuz Padişahı'nın ülkesine gider. Orada padişahı uyuz uykusuna dalmış bulunur. Bu masaldaki uyuz sözü yörük masalcılarca artık anlamını yitirmiş Oğuz'dan başka bir şey değildir. Dede Korkut kitabında da Oğuz kahramanlarının zaman zaman daldıkları ve küçük ölüm diye nitelendirilen uzun Oğuz uykusunun sözü geçer. Belli ki yörük masalındaki bu uyuz Oğuz padişahı ve uyuz Oğuz uykusu motiflerinin kökeni Oğuz destan geleneğidir. Başka hallerde ise ortak motifler, örneğin Tepegöz anlatmalarındakiler. Dede Korkut hikayeleri ile bugün de yaşayan Anadolu anlatmalarının çok eski ortak bir kökene çıktıklarına tanık sayılabilir. Ama yazılı yapıtlarda ya da günümüzde sözlü gelenekte yaşayan kimi masal, efsane, türkü ternaları ve motifleriyle Oğuz destanlarındakilerin ortaklıkları, onların aynı bir kaynaktan gelmiş olmaları ile mi, yoksa destandan öteki halk edebiyatı geleneklerine geçmiş olmaları ile mi yorumlanması gerektiği sorusunu kestirip atmak güçtür. Böyle hallerde kesin bir yargıya varmak için çok sayıda yazılı ve sözlü gereçlerin elde edilmesiyle mümkün olacak karşılaştırmalı incelemelerin sonuçlarını beklemek gerekir. Örneğin Dede Korkut kitabında kimi ayrıntılarına kadar Deli Dumrul'un Azrail ile olan uğraşmasına benzer bir çekişme, boy ölçüşme, Hacı Bektaş vilayetnamesinde Hacı Tuğrul adında bir dervişle Hacı Bektaş arasında geçer. Dumrul adının Tuğrul'un bir değişik şekli olduğunu düşünürsek, bu iki efsane arasındaki ortaklığın bir alışveriş olgusunun su götürmez bir sonucu olduğuna inanmak gerekir. Ama bu ortak efsane teması hangisinden ötekisine geçmiştir? Unutmayalım ki Hacı Bektaş vilayetnamesinin yaşı da 15. yüzyıla çıkıyor. Başka bir örnek, Pir Sultan'a mal edilen bir şiirde şairin tam burasına, Dede Korkut kitabının bir boyunda da Kazanoğlu Uruz'un öldürülüp asılacağı ağaca seslenişleri birbirine pek benzer. Birinde ağaç dersem gönüllenme, ötekinde ağaç dersem arlanma biçiminde giriş sözlerinden başka, ağacın kutluluğunu anlatmak için sayılan ağaçtan yapılmış nesnelerde, Düldül'ün eğri, Hasan ile Hüseyin'in beşiği aynıdır. Pir Sultan'a mal edilen şiire bu söz kalıpları Dede Korkut kitabından mı geçmiştir? Her iki şiire aynı kaynaktan mı gelmiştir? Bu sorulara kesin bir karşılık vermek bugün için güçtür. Soru 21. Destanın yozlaşmasından çıkan türler ve bunların halk bilimi bakımından önemli yönleri nelerdir? Türk ve Oğuz destanlarından kozmogoni ve mitoloji konularında olsun, tarihi nitelikte olsun, gerçek anlamıyla destan, epopun özelliklerini yitirmemiş sözlü halk edebiyatı yapıtlarına, yaşayan bir türün ürünleri olarak bugün yurdumuzda rastlanmaz. Ama destanın çağdaş romana doğru gelişimi boyunca beliren bir takım ara türler vardır. Bunlardan sözlü geleneğin malı olanlar üzerinde aşağıda duracağız. Bu ara türlerin yazılı edebiyattaki ürünlerine bir edebiyat tarihi sorunu olmakla beraber konumuzu ilgilendiren yönleriyle kısaca değinelim. Yaşayan sözlü Türk destanı yazıya geçerken yozlaşarak bir yandan tarih ve soy kütüğü niteliğinde eserlere, öte yandan da yabancı etki altında oluşan ve gelişen yeni bir anlatı türüne dönüşmüştür. Bu son tür batıdaki Chevalier romanlarına yaklaşır. Savaş maceraları ile din ülküsü uğrunda girişilen çabaları at başı yürütürler. Battalname, Danişmentname gibi yapıtlar, 9. yüzyılda Battal çağı Arap akınlarından, 11. yüzyılda Danişment Gazi çağı da Selçuklu Türk akınlarından kalma anıları, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu Türk edebiyatında yansıtan yaratmalara belirgin örneklerdir. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı yayılışının coşkulu ülküsünü halk dilinde halk yığınlarına yaymak amacıyla düzenlenmiş gazavatnameler aynı geleneğin devamıdır. Bu anlatı edebiyatının ikinci bir çeşidini İslam dininin yayıcıları ya da tasavvuf akımlarının önderleri olmuş üstün kişilerin menkabelerini bir araya getiren eserlerde görürüz. Orta Asya'da Karahanlı Satuk Buğdahan, Anadolu'da Hacı Bektaş, hem Anadolu'da hem de daha çok Rumeli'de Sarı Saltık'ın büyük işleri üzerine yazılmış menakibname ya da vilayetnameler bu kümeye girer. Bu son çeşitten yapıtlarla destanlar içeriklerinde olağanüstü öğelerin önemli yer alması bakımından ortak nitelik gösterirler. Destanlardan ve bir dereceye kadar birinci kümedeki gazavatname tipi yapıtlardan onları ayıran başlıca özellik ise kahramanların savaşlarının manevi bir alana dönüşmüş olmasıdır. Çatışmaların boy ölçüşmelerin amacı da anlamı da değişmiştir. Savaş hünerlerinin yerini kerametler, silahın yerini etkili söz almıştır. Dava ülkeler fethetmek, ganimetler elde etmek değil, gönülleri ve bilinçleri kazanmaktır. Yukarıda söylediğimiz gibi bu yapıtlar yazarları belli yazılı eserler olduğu için edebiyat tarihinin malıdır. Ama aynı zamanda halk biliminin çeşitli konularının incelenmesinde önemli araçlardır. Sözlü gelenekle yazılı edebiyatın alışverişi en çok bu yapıtların aracılığı ile olur. Efsane, masal, inanış gibi türlü halk geleneği olgularının belli bir tarih çağında yazıya geçmiş tanıkları onların içinde yuvalanmıştır. Çağımızda yaşayan herhangi bir halk kültürü konusunun tarihi gelişimindeki aşamaları ancak bu yazılı eserler sayesinde izleyebiliriz. Öte yandan sözlü gelenek yazılı edebiyata birçok şeyler verdiği gibi ondan aldığı da bir gerçektir. Efsane, masal, türkü, inanış, töre gibi kültür olguları içinde yazı öncesi kültür döneminden gelenlerle yazılı kültürden miras kalanları ayırt etmek istendiği zaman gene bu yazılı halk edebiyatı eserlerinin aracılığına başvurulacaktır. Soru 22. Halk hikayesi deyiminin karşıladığı türün nitelikleri nelerdir? Bu deyimden somut örnek vermek gerekirse, Köroğlu, Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Tahir ile Zühre ve benzeri hikayeleri anlıyoruz. Bu anlatı geleneğinin bugün de canlı kaldığı bölgelerde Kars, Erzurum gibi Kuzeydoğu ve Maraş, Çukurova gibi Güneydoğu Anadolu illerinde onlara hikaye adı veriliyor. Bizim kanımıza göre bu tür, 16. yüzyıldan bu yana eski ozanların anlatma geleneğinin ürünü olan destan, epopun yerini aldı. O gelenekten pek çok şeyler hikayeciliğe de miras kaldı. Anlatıya sazın ezginin koşulması, mimik ve ses taklitlerinin önemli bir yer tutması, anlatının büyük boyutlu, 3-5-7 gece süren hikayeler vardır. Dinleyici anlatıcı ilişkilerinin destan geleneğindekilere benzeyişi, yani hikayecinin de tıpkı destancı gibi sadece dinleyicilerini eğitmek ve eğlendirmek değil, onların ideal saydıkları insan tiplerine ve özledikleri toplum düzenine duygulanmalarının dile getirilmesi. Anlatıcının uzun bir öğreti dönemi sonunda bir uzmanlık yeterliği elde etmiş olması, hikayelerin çoğu kez erkek ve yetişkinler çevresine, kahvelerde ve düğün süresince erkek meclislerinde seslenmesi. Özellikle Köroğlu hikayelerinde birçok kol, episodların her biri başı sonu belli bir anlatı bütünü olmakla beraber, aynı kahramanların yeni maceralar peşinde yeniden sahneye çıkmaları sonucu olarak, gevşek de olsa birbirine bağlanarak çok halkalı bir çember meydana getirmeleri gibi. Bununla beraber halk hikayeleri yeni ve ayrı bir türe girerler. Biçim ve üslupları destanlardan farklıdır. Dede Korkut kitabındaki nazım tekniği, aşıkların nazım tekniğine dönüşmüştür. Nazımlı parçaların metin içinde yerleşme düzeni de tamamıyla değişiktir. Destanlarda üçüncü şahısla anlatı parçaları da nazımlı olabildiği halde, bunlarda nazım kimi etkin konuşmalara sınırlanmıştır. Anlatı tüm nesir olarak yürütülür. Böylece Köroğlu hikayeleri gibi konuları destansı olanlar bile üslup, teknik ve anlatıcıların nitelikleri bakımından yeni bir tür, halk hikayesi türü olarak incelenmek gerekir. Konuları ve toplum içindeki görevleriyle de halk hikayeleri destanlardan farklılaşmaya yönelmiş bir türe girerler. Destanda bir toplumu tüm olarak temsil eden kahramanların toplum adına dış düşmanlarla ya da insan dışı, tanrımsı ya da şeytanımsı varlıklarla savaş ya da barış halindeki ilişkilerinin, tabiat üstü güçlerle uğraşlarının dile getirilmesine karşılık, halk hikayesinde anlatılan ilişkiler toplum içi, bireyler ya da tabakalar arasındakilerdir. Çatışmalar da aynı çerçeve içinde kalır. Hikayelerde olağanüstü öğelerin azaldığı, olayların ve kişilerin normal boyutlara indirilmesine, bir kelimeyle gerçekçiliğe, doğru bir eğilimin belirdiği görülür. Anlatıcının bu gerçekçilik kaygısı bakımından aşk hikayeleri, anlatı türlerinin gelişmesinde kahramanlık destanı ile modern burjuva romanı arasında aşağıda göreceğimiz meddah hikayelerinden bir basamak geri bir aşamada yer alırlar. Soru 23. Halk hikayeleri nasıl çeşitlenir? Halk hikayeleri boyutları yönünden iki kümeye ayrılır. 1. Efsaneden, masaldan ya da gerçek yaşamdan alınmış bir tek olay çevresinde örülmüş, yapısı basit, kısa hikayeler. Bunları Doğu Anadolu bölgesinde serküşte, sergüjest kelimesinden bozma ya da kaside, kısa kelimesinden bozma adlarıyla gösterirler. Türküleriyle birlikte en çok 1-2 saatlik anlatma süresi olan hikayelerdir bunlar. 2. Daha kalabalık kişileri birbiri ardından gelen beklenmedik durumları ve bunun sonucu olarak da az çok çapraşıklaşan olayları birbirine ekleyerek anlatıya uzun bir süre sağlayan hikayeler. Bunlar çokluk kahramanlarının hayatlarından uzunca bir süreyi, aşk hikayelerinde ya da kısa bir sürenin çok maceralı bir dönemini, Köroğlu kollarında, konu edinmişlerdir. Bu çeşitten büyük hikayelerin anlatılması bir gece, 3-4 saatlik bir oturumden 5 hatta 7 geceye kadar sürebilir. Konuları bakımından hikayelerin kümelenmesi şöyledir. 1. Sevgi hikayeleri. Bütün yönleriyle aşık geleneğinin özelliklerini en iyi gösteren yaratmalardır bunlar. İki alt kümeye ayrılırlar. A. Gerçekten yaşadıkları kesinlikle bilinen ya da yaşamış olduklarına inanılan aşıkların, halk şairlerinin, romanlaşmış hayatlarını anlatan hikayelerin içinde baş kahraman, aşık kişiliğiyle sürdürür bütün macerasını. Metni süsleyen şiirler, maceraları anlatılan aşıkın kendi şiirleri diye kabul edilir. Aşık Garip, Ercişli Emrah, Kerem, Karacaoğlan, Tufar Kanlı Abbas, Kurbani ve benzeri pek çok tanınmış aşıkların hayatları bu çeşitten hikayeler içinde anlatılmıştır. Yakın bir çağda yaşamış olan Sümmani'nin 1862-1914, yaşamının kimi dönemleri hikaye biçimine sokulup anlatılıyor. Yaşayan Aşıklardan Şarkışlalı Ali İzzet, doğumu 1902, kendi maceralarının bir bölüğünü bu çeşit anlatı yaratmalarını örnek edinip kendi şiirleriyle, ara sıra başka aşıklarınkinden de katmalarla süsleyerek kitap etmiştir. B. Kahramanlarını aşık, eşittir, şair. Olmayan kişiler arasından seçen hikayeler. Bunların konuları çeşitli kaynaklardan gelmedir. Bir halk masalından, hikayeyi düzen aşıkın çevresinde geçmiş ve toplumda iz bırakmış herhangi bir olaydan, halk içinde çok okunan tarih, eşittir menkabe ya da binbir gece çeşidi hikaye kitaplarından. Birçok hallerde bu tipten anlatıların kaynakları ve kahramanların gerçek kişilikleri üzerine araştırmaların bugünkü durumunda kesin bir yargı ileri sürmek mümkün değildir. Çoğu kez gerçekçi ayrıntılarla hayal ürünü öğeler, belli masal, efsane temaları ve motifleri ya da hikayeyi düzenin beylik örneklere bakarak uydurdukları kaynaşmış durumdadır. Elif ile Mahmut, Arslan Bey, Yaralı Mahmut, Sevdager ve benzeri yaratmaları bu kümeden hikayelere örnek diye sayabiliriz. Ama mesela bu bölüye giren Tahir ile Zühre hikayesindeki Tahir'i, kimi Doğu Anadolu aşıkları yaşamış bir şair sayarlar. Gene bu kümeden sayılan Asuman ile Zeycan'ın erkek kahramanı Asuman'ın yakın zamana kadar Erzincan'da ve onun sevgilisi Zeycan'ın babası Kaleli Bey'in Erzincan yakınındaki Çimin köyünde türbeleri gösterilirdi. 2. Kahramanlık hikayeleri. Bunların başında Köroğlu kolları gelir. Doğu Anadolu'nun kimi hikayecilerine göre Köroğlu hikayeleri 24 kol tutarındadır. Onların kanısınca eskiden Köroğlu'nun keleşleri, yani ünlü beyleri, yoldaşları sayısınca değişik söylentilere göre 366, 700 ya da 777 kol anlatılırmış. Hikayeciler bize o bölgede 21 ayrı kolun adlarını saydılar ve metinlerini yazdırdılar. Anadolu ve Anadolu dışı bütün anlatmalarda sadece kolların adlarına dayanırsak bu sayı 34'e çıkar. Ama bu tam gerçeğe uymaz. Çoğu kez bilinen bir hikayedeki yer ve kişi adları değiştirilerek yeni bir kol anlatıldığı olur. Yer ve çağ değiştikçe hikayeciler ufak tefek eklemeler ve işlemelerle aynı bir temayı ayrı kahramanlara uygulayarak yeni bir kol düzenlemiş sayarlar. Gerçekten birbirinden ayrı temalar üzerinde işlenmiş, örgülenmiş kolların sayısı Türkiye'de ve Türkiye dışında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Sibirya'daki Türk aslından uluslarla, Gürcüler, Ermeniler, Tacikler, Kürtler gibi dilleri Türkçe olmayan topluluklar içinde, yaygın bütün Köroğlu hikayelerinin karşılaştırmalı incelenmesi sonucunda meydana çıkacaktır. Bu işte henüz yapılmamıştır. Kahramanlık konularını işlemiş hikayeler kümesine bir de Köroğlu hikayesinin bir devamı sayılanlar girer. Bunlardan iki tanesini biliyoruz. Celali Bey ile Mehmet Bey, bir de Kirmanşah. Birincisi Köroğlu'nun keleşleri dağıldıktan sonra İran'a sığınan Celali Bey'in oğlu Mehmet Bey'in yiğitlik ve sevda macerasıdır. İkincisinin Köroğlu çemberi ile ilgisi, hikayenin kahramanı olan delikanlının başı bunaldığı bir anda yardımına Köroğlu'nun Muğan Çölü'nü yurt edinmiş eski yoldaşı Koca Arap'ın koşması, onu sevdiğine kavuşturmasıdır. Manas destanını Manas'ın oğlu Semete'in ve onun oğlu Seytek'in maceraları ile sürdürme çabasının başka bir örneğini, Köroğlu'nun keleşlerini onun devranı geçtikten sonra yeniden sahneye çıkarmanın bir yolunu bulan ve böylece Köroğlu'nun çemberine yeni halkalar ekleyen Anadolu aşıklarının bu yaratmalarında görüyoruz.